Ayrım 10.
O günlerde açık olan fabrikası tencere üretecek, bunlar pazarlanacaktı. Hedef belirlendi, 1 milyon tencere seti satılacak. Acem mübalağası işte. 65 bin tencere seti satış sözleşmesi yapıldığını duyduğumda şaşırmıştım. Fabrikanın üretim kapasitesini az çok tahmin edebiliyordum. 5 yıl tam kapasiteyle çalışsa bile bu miktardaki tencere setini imal edemezdi. O zamanlar ne kadar da safmışım meğer. Sözleşme yapıldı diye tencere setleri sahiplerine teslim edilecek bir kural yok ki. İnsan kendisinde olmayanı başkasına nasıl versin? Borç mu? O namuslu, ahlaklı kişilerin sorun edeceği bir konudur. Vallahi diyordu dolandırılanlardan biri, 20 yıldır esnafım. Dükkanıma bir defa olsun haciz memuru gelmemiştir. Bu Bahtiyar Kaş denen adam sayesinde bu da oldu. Bu adamın müritleri geldiler. Allah rızası dediler, tencere seti dediler. Bu televizyonu hiç seyretmişliğim falan yoktur ha. Sadece adını duymuşum. Tamam dedim, kağıt uzattılar, imzaladım. Bir de hanımla kavga ettik, tenceremiz mi yok diye laf etti. Anlayacağın sırf bunlara yardım olsun diye, Allah rızası için dediler diye böyle bir işe giriştim. Tencere seti falan gelmedi. Ben de unuttum gitti. Bir gün ne göreyim, haciz memurları kapımda. Parayı ödedim, dükkanına haciz getirten biri oldum. Aradan 2 sene geçti, halen tencere seti gelmedi. Allah bunların topunu kahretsin. Konuştuğum esnaflardan biri aldatılmış olmanın getirdiği öfkeyle böyle yakınmıştı. Böyle yakınanların sayısı hiç de az değildi. Tencere setlerinin kendilerine teslim edilmemesi değil, yardım etme duygularının hoyratça sömürülmesiydi onları yaralayan, gururlarını inciten. Onlarca icraya verilmiş mağdura rastladım. Ama tencere setini alabilmiş olana henüz rastlamış değilim. Gazetelerin dert köşesi türünden bölümlerinde parasını ödedikleri halde aradan 3 yıl geçmesine rağmen Bahtiyar Kaş'ın tencerelerini göndermediğine dair mektuplar okudum. Kanalların ihaleye çıkarılması bahane edilerek tanıdık tanımadık insanlardan borç para toplanır. Şeyh Efendi sözlü kefil olur. Tarikatın bir kurumunda ayak işlerine bakmakta olan garibanın biri bile kim bilir ne kadar zamanda biriktirdiği 1000 dolarını şeyh kefil oldu diye tarikata borç olarak verir. Defaatle istemesine rağmen parası bir türlü kendisine verilmez. Bahtiyar Kaş bu rezillikten hiçbir şekilde kendisini sorumlu tutmaz. Bütün suçu görevli müritlere yıkar. Beceriksiz bunlar der. Bir işi beceremediler. Hocam, tencere setlerini fabrika imal etti de dağıtmadık mı? Para verdiğinizde borçlarını mı ödemedik? Böyle demezler, diyemez müritler. Ya ne derler? Hocam haklı, beceremedik. Bir başka fiyasko da tarikatın gazetesi çıktığında yaşanır. Şeyh gazete çıkarmaya karar verir ama cebinden 5 kuruş para koymaz. Zaten bu onun tipik özelliklerinden biridir. Bir kurum kurulurken kesinlikle kendisi hiç para yatırmaz. Bilakis kurum kurulurken Allah rızası kavramı sermaye edilip toplanan paraları zulaya indirir. Gazete çıkarmak amacıyla toplanan paralar da bu işe yatırılmamış, onun cebine girmiştir. Müritler 1 yıl boyunca Allah rızası gibi her zaman gelir getiren bir sermaye ile halktan para toplamışlar, adı bile belli olmayan, gelecekte bir gün çıkmak ihtimali olan gazeteye binlerce abone bulmuşlardır. Gazete çıkar. Gerekli alet ve edevat hep borçla alınmıştır. Binlerce abone parası şeyhin kasasında yerlerini aldıkları için gazete zor durumlara düşer. Şeyh gazetenin gelirlerini de kendine aktarmaya başlayınca köşe yazarlarının muhabirlerin ücretleri ödenemez. Köşe yazarları yazmayı bırakırlar, muhabirler işten ayrılırlar. Köşe yazarlarından biri uluslararası ilişkiler uzmanı bir profesördür. Kendisine parası verilmez. Defalarca gazetenin genel yayın yönetmenini arar, muhasebeci bile telefonuna çıkmaz. Gazeteye uzun bir faks çekerek sitemlerini dile getirir. Özetle der ki, ehli tarik olduğunu iddia edenler bir insana böyle bir muameleyi uygun görüyorlarsa ben bu ülkede kime güveneyim? Gazete çıkmadan 1 yıl önce parasını yatırıp abone olanların büyük bir bölümüne gazete hiç gönderilmez. Nasıl olsa parası alınmıştır. Gerisiyle kim uğraşır? Yeni aboneler lazımdır, yani yeni paralar. Gazete bayilerinden satış gerçekleşmeyeceği bilindiği için elden dağıtıma ağırlık verilir. Bunun için çok sayıda elemana ihtiyaç vardır. Bu elemanlar çalışmalı fakat para istememelidirler. Allah rızası için, yani beleşe çalışacak taşradaki genç müritler Ankara'ya çağırılır. Bunlar abilerinin gerçek niyetlerini kavrayamayacak toy delikanlılardır. çeşitli vaatlerle kandırılıp Ankara'ya geldikten sonra acı bir düş kırıklığı yaşarlar. Doğru dürüst yatacak bir yatakları, yiyecek ekmekleri yoktur. Sabahın erken saatinde gazete dağıtmaya çıkarlar. Akşama kadar da gazeteye yeni aboneler bulurlar. Bütün bunların karşılığında kendilerine verileceği taahhüt edilen parayla orta halli bir lokantada her gün ancak bir öğün yemek yiyebilirlerdi. Ama yiyemediler. Aylar geçmesine rağmen maaşları bir türlü ödenmiyordu. Bütün bunların üstüne amirleri konumundaki abilerinden iğrenç küfürler işitiyorlardı. Bu çocuklardan biri tarikatın ne menen bir yer olduğunu anlayıp memleketine dönerken en değerli varlığını kaybetmiş bir insan tavrıyla anlatıyordu. Babamdan daha ileri saydığım Abdullah Terlikçi Adi'nin tekiymiş. Abi dedim, hiç maaş vermediniz. Vallahi açım. Bana çile oğlum, çile çekeceksiniz dedi. Ama kendileri çekmiyorlar. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Bir gün açlıktan öleceğimi sandım. Gazeteye bir aylık bir abone yaptım. Gittim bir güzel yemek yedim. Sonra bunu her gün yapmaya başladım. Meğerse birçok arkadaş da yarısını yapıyormuş. Böylesi düş kırıklığı yaşayan çocuklardan biri de tarikatın onu nasıl bir yaşam tecrübesine sevk ettiğini şöyle açıklamıştı. Abi, bir daha işe girdiğimde patrona dinim var mı diye soracağım. Dini varsa kesinlikle yanında çalışmayacağım. Müritlerden biri tarikatın para işlerine bir türlü akıl sır erdiremiyordu. 20 yıldır binlerce insan durmadan para topluyor. Halen para istiyorlar. Cemaatin hiçbir müessesesi kendi başına ayakta duramıyor. Bu kadar para nereye gidiyor Allah aşkına? Gözle görülebilecek hiçbir şey yok ortada. Vardı aslında. Bey şehrinde Bahtiyar Kaş'ın koca bir mahalle oluşturacak kadar apartmanı vardı. Tarikat mensuplarının Beyülmal'da toplandığını sandıkları paraları şeyh, bu şehirdeki müteahhit ortağına gönderiyor, o da apartmanlar dikiyordu. Gerçeği bu müride izah edemezdim. Çünkü şeyh efendiyi parada pulda gözü olmayan bir gönül adamı olarak tasavvur ediyordu. Oysa şeyh efendi, din mi para mı seçeneği karşısında tereddütsüz tercihi ikinci şıktan yana kullanırdı. Tarikatın ilk dergisi çıktığında şeyh, müritlerinden işlerini bırakıp dergi satmalarını ister. Çeşitli gerekçeler ileri sürüp bu karara karşı çıkanlar tarikattan dışlanır. Ankara'da eski şeyh zamanından kalma kalabalık bir mürit grubu kapı kapı dolaşıp dergi satma eylemini tarikat adabına aykırı bulurlar. Bahtiyar Kaş kendine para getirmeyen müridi ne yapsın? Onun en iyi müritleri ona en çok para getirenlerdir. Haram helal fark etmez. Siler bu mürit grubunu defterden. O günlerde derginin tirajı 100 bine ulaşmaktadır. Kimi aylar ikinci baskı yapar, tirajın 150 bine vurduğu olur. Para su gibi akmaktadır şeyhin kasasına. Kapı kapı dolaşarak dergi satan müritler yoksulları oynamaktadırlar. Bu müritlerden biri de şeyhin emrine uyup öğretmenlikten istifa etmiş, dergi satmaya başlamış. Aylarca maaşını alamamış. Bir gün çocuğu, "Baba, bana dondurma al," demiş. Zaten canı burnunda gelmiş olan mürit, babalık onurunun ezilmesine verdiği suçluluk duygusu altında kıvranmaktadır. Çocuğunun isteği onu kontrolden çıkartır. Bunları anlatırken yüreğinin bir köşesinde o günlerden kalmış olan küllenmiş acılar közleşerek gözlerinden yanaklarına süzülmüştü. Elime bıçağı almış, çocuğun boğazına dayanmışım. Hanım çığlık çığlığa, komşular yetiştiler de o günden bir iz kaldı çocuğun boğazında. Din mi para mı tercihine yüzlercesinden bir örnek daha. Tarikat televizyonunun Ankara binasında yatıp kalmakta olan kameraman müritlerden biri 3 gün boyunca stüdyoya inmez. Abdullah Terlikçi onu yanına çağırıp işini neden aksattığını sorar. Kıştır, parası ödenmediği için binanın suları kesilmiştir. Kameraman mürit savunmasını sunar şeyhin halifesine. Rüyamda ihtimam oldum. Cenabet olarak iş yapmak günah olduğu için. Abdullah Terlikçi sözünü tamamlamasına bile izin vermez. Müridi uzaklaştırır yanından. Genç müridin ibadetlerini yerine getirebilmesi, işini yapabilmesi için banyo yapması gerekmektedir. Abdullah Terlikçi, Bahtiyar Kaş'ın tedrisatından geçmiş as mürit olarak iki seçenekle karşı karşıyadır. Ya binanın su borcunu ödeyecek, şohben taktıracak, çocuğa en azından hamam parası verecek ya da cünüp olarak dolaşmasına, ibadet etmemesine, işlerini yapmamasına göz yumacaktır. Birincisi şeyhin paralarını çarçur etmek olacağından ikincisini seçer. Allah rızası anonim şirketi düzeni nasıl korunur? En başarılı demokrat politikacılar demokrasiyi kaldırıp diktatör olabilen politikacılardır. Bertrand Russell. hiçbir alın teri harcamadan, cebinden 5 kuruş koymadan saf Müslümanların velilere, evliyalara, İslam'a olan inançlarını sömürerek ele geçirdiği paralarla Şeyh Efendi çok sayıda kurum kurmuştur. Bu kurumlarda kendisinin haberi olmadan kuş dahi uçmaz, uçmaya kalkışanı vurdurur. Kendisinin arzulamadığı bir hareket gerçekleşirse aniden durdurur. Şahsına münhasır bir düzen kurmuştur. Şeyhin çömezleri Allah rızasına nail olmak için bu kavramı sömürerek para toplarlar. Sözde her şey Allah rızası içindir. Gerçekte ise bu kavram en ucuz yoldan şeyhin arzularını doyurmaya hizmet etmektedir. Çok az mürit farkındadır ki şeyh doymak nedir bilmez bir değirmendir. Bu değirmene düşen her şey yiter, imi timi belirsiz olur. Düzenin şeyhin kontrolünde yürümesi için yürürlükteki en önemli kural baş başa, başta en başa bağlıdır. Şirketteki her iş bu ilke çerçevesinde yürütülür. Hiçbir müridi kendi aklına göre eylemde bulunamaz. Her müridin bir başı vardır. Bütün başların da tek başı vardır. O da Üstad Profesör Doktor Bahtiyar Kaş'tır. Düzenin en önemli kuralının belirlediği ortamda mürit, evlilik ilişkilerinde bile özgür davranma hakkına sahip değildir. Ailenin yaşayış tarzını, ailenin bireyleri değil, şeyhin düzeninin kuralları belirler. İslami kavramların içi Şeyh Efendi'nin kasasını doldurmaya yönelik olarak yeniden tanımlanmıştır. Bu tanımlamaların şeyhin düzeninin sekteye uğramadan sürmesinde, şeyhin insanlık dışı gizli formülleri uygulamasında rolü büyüktür. Yüzü aşkın yerleşim merkezinde öğütlenen tarikatın vakfının şubelerinde duvara asılı şöyle bir duvar yazısı bulunur. Vakfa bir çivi çakan abat, vakıftan bir çivi söken berbat olur. Gerçek yaşamın bu cümlenin ilettiği mesajla alakası yoktur. Koskoca onca yılımızı bu vakfa hizmet ederek geçirdiğimiz halde abat falan olmadık. Bilakis berbat olduk. Abat olanlar vardı kuşkusuz. Vakfa bir çivi çaktıkları için değil, başkalarının yaşamlarını berbat ettikleri için abat oldular. Bu yazıyı sürekli okuyan, aklını kullanma kılavuzundan mahrum müritlerin bilinçaltına vakfa hep vermek, ondan istememek gerektiği fikri yerleşir. Bu fikrin yanlışlığına dikkat çekmek için şirketin idarecilerine gerçek vakfın zorda kalana, darda kalana, yolda kalana yardım etmek gibi amacı olduğunu hatırlatırsanız, bir idareci müride hatırlattım. Sözlerimi sonuna kadar dinleyemedi. Yüzünün rengi attı, gözleri yuvalarından fırladı, havaya kaldırdığı elleri zangır zangır titriyordu. Suçüstü yakalanmış gibiydi. Bunları dinlemeye hazırlıklı değilim. Böyle diyor, başka bir şey söylemiyordu. Cesaret gösterip bu düzenin saçmalığını, adaletsizliğini ima etmeye kalkışırsanız, fevri hareketlerde bulunurlar, dinlemeye hazırlıklı olmazlardı. Bu düzen hiçbir biçimde bozulmazdı. Çünkü şeyh yapısıydı, dolayısıyla Allah yapısı. Tarikat vakfının adı İlmi Araştırmalar ve Eğitim Vakfı'ydı. Hangi ilmi konuyu araştırdığına dair herhangi bir bilgiye ulaşmış değilim. Vakfın kesinlikle araştırdığı, uzman olduğu konular vardı. Örneğin şeyhin yemekten sonra hangi meyveleri yerse daha sağlıklı olacağı gibi. Şeyh ve ailesinin nasıl daha çok mutlu edileceği gibi. Kısacası bu vakfın 100 küsur şubesiyle tek amacı şeyhin her türlü ama her türlü sorununu çözmekti. Şeyhin doymayan iştahını karşılamak ereğiyle vakıf yetkilileri Kur'an'ı araştırmışlar. Verene Allah daha çok verir, bize verin ki Allah size daha çok versin yorumunu kendileri için değil de başkaları için ortaya koymuşlardır. Kur'an'a bakış açıları da budur. Yani şeyhi tatmin edebilmek için kutsal kitaptan nasıl yararlanıp sömürebilecekleri açısından. Yardım etme duyguları körüklenen saf Müslümanlar zannederler ki Allah rızası amacıyla verdikleri paraları vakıf bu yolda harcıyor. Böyle zanneder ve yanılırlar ve onların inandıkları kutsal kitaptan haberleri yoktur. Kur'an der ki, Allah'ın sizi başına diktiği malları beyinsizlere vermeyin. Kendilerine bunlardan yedirin, giydirin, onlara güzel öğütler verin. Hüküm tereddüt etmeye olasılık vermeyecek kadar açıktır. Yetenek size vermeyeceksin. Verirsen verdiğini çarçur edip tekrar kapına dikilecektir. Tıpkı Kaşiye tarikatının yaptığı gibi. Allah rızası anonim şirketi düzeni müritlerin sorunlarını çözmediği gibi, aksine onları içinden çıkılmaz durumlara iter. Düzenin devamı için gerekirse aileler parçalanır. Ebeveynlerle evlatların arası açılır. Müritler de ailelerine karşı nefret doğurtulur. Sonra da bu duygu körüklenir. Sürekli Türklükten, Türk milliyetçiliğinden bahseden Bahtiyar Kaş'ın Türkçe isimlere bile tahammülü yoktur. İsmi Türkçe olan çömezlerine kökeni Arapça olan isimler verir. Şeyhin isim verdiği mürit tarikatta yeni ismiyle anılır. Kendi verdikleri ismin değiştirildiğini öğrenen anne ve babaların isyanlarını, iç burkuntularının derecesine varın siz tahmin edin. Hele evlatlarının yeni isimlerini benimsemeleri onların yaralarını daha da derinleştirir. İsmi değiştirilen eski müritlerden biri eski günleri içi yanarak anlatmıştı. Babam Hakan deyip duruyor. Ben çok kızmıştım. Benim adım Osman dedim. Oğlum ben senin babanım. Bu ismi sana ben koydum dedi. Ben de benim babam Bahtiyar Baba'dır dedim. O zamanki kızgınlığı hiç gözümden gitmez. Ben evden ayrıldıktan sonra benim asiliğimi hatırlayıp ağlamış. Annemin söylediğine göre halen zaman zaman hatırlayıp ağlıyormuş. Ben ne yapmışım yahu? Ve pek az mürit ne yaptığının farkına varıyordu. Tarikat, bekar müritlerin hemen evlendirilmeleri konusuna bir önem verir. Müritlerin eş seçimi özgürlükleri yoktur. Abi abla konumundaki kişiler kimin kiminle evleneceğine karar verirler. Daha sonraları da bu kişiler müritlere istediklerini yaptırmak için bak seni evlendirdik diye duygusal şantaj yaparlar. Sanki onlar olmasa mürit hiçbir zaman evlenemeyecektir. Düğünler de Türk geleneklerine göre yapılmaz. Damatla gelinin aileleri çocuklarının evlenmiş olduklarını çoğunlukla çok sonra duyarlar. Çocuklarının yaşamlarının bu önemli döneminde kendilerine danışmamış olmaları ebeveynlerinin gururunu kırar. Haklı olarak bu töre dışı durumun sorumlusu olarak Bahtiyar Kaş'ı görürler, onu suçlarlar. Onların bu tavırları da evlatların nefretini çeker, bir kavgadır başlar. Siz benim şeyhim hakkında nasıl böyle konuşursunuz? Ama evladım seni biz büyüttük, yemedik yedirdik, giymedik giydirdik. Dinleyen kim? Müridin kulakları şeyhten başkasına kapalıdır. Böylece babalar oğullarına, oğullar babalarına düşman olur. Kızlar annelerine, anneler kızlarına düşman. Aileler parçalanmıştır. Tarikatın ebeveynlerle ilgili tanımı şudur. Onların paralarını yiyeceksiniz yalnızca. Yemezseniz mahşer günü bundan sorumlu olursunuz. Bu türden akıl yürütmeleri şeyhin gençleri terbiye etmek amacıyla görevlendirdiği Ekrem Kınık'tan defalarca duymuşumdur. Ailelerin parçalanması, tarikat düzeninin sorunsuz olarak yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilir. Böyle yapılmalıdır ki mürit, salt tarikatın kontrolünde bulunsun. Tasavvuf kitaplarına göre aynı tarikata mensup müritler, birbirlerinin manevi kardeşidirler. Bu kardeşler birbirleriyle kaynaşmalı, dost olmalıdırlar. Yalnız kardeşlerinin değil, bütün insanların yardımlarına koşmalıdırlar. Müritlerin böylesi tavırlarda bulunmaları Bahtiyar Kaş'ın işine gelmez. İnsani davranışların tarikatının yapısını sarsacağını bilir. Onun tarikatında insanlar birbirlerini sevmemeli, birbirlerine karşı iyi niyet beslememelidirler. Bir mürit bir diğerine güvenmemeli, ona kuşkuyla bakmalı, ondan nefret etmeli, hatta onun kuyusunu kazmalıdır. Şeyh hiç çaktırmadan müritlerinin aralarını açmakta gerçekten inanılmaz bir yetenek sahibidir. Sonuçları kendi lehinde olacak ince siyasetler uygulamada üstüne yoktur. İdareci müritlerden biri bir diğerine bir gün, hanımla birkaç yıldır üzerinde düşünüp durduğumuz bir konu var diye konuya girer. Bir türlü çözemiyoruz. Senin hanım tarafını da ilgilendiriyor. Diğeri merak eder ve sorar. Nasıl bir mesele bu? Eskiden benim hanımla senin hanım, baldızların kayınvaliden çok samimiymiş. Birdenbire bu dostluk bitmiş. Sizinkiler bitirmişler. Benim hanımla hiç konuşmaz olmuşlar. Hanım düşünüp duruyor nasıl bir suç işlediğini ama bir türlü bulamıyor. Gerçekte hiçbir hata yapmamıştır mürit kadın. Karşı tarafın kendisine küsmelerine neden olabilecek hiçbir kabahati olmamıştır. Müritlerin dostluğunu kendi çıkarlarına zedeleyeceğine inanan Bahtiyar Kaş'ın bir cümlesi bitirmiştir. O kesin Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ayağınızı denk alın. Tarikatta istenmeyen kişiler için o bir mit demek geleneksel bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığı kullanmak daima etkili olur. Neden etkili olur? Dinci cemaatlerin 80'li yıllarda iyice palazlandıkları sıralarda herkes gelecekte bir İslam devletinin kurulacağına inanıyordu. Her cemaat mensubu bunu kendi cemaatinin gerçekleştireceğini düşünüyordu. Bu yolda kendilerine en önemli engel olarak da Milli İstihbarat Teşkilatı'nı görüyorlardı. Bu teşkilatın içlerine ajan gönderdiği söylentileri yaygınlaştırıldı. İçlerinde bir ajan barındırmak aynı zamanda bir prestij meselesiydi. Güçlü bir cemaattirler ki Türkiye Cumhuriyeti devleti tedbirine alıyordu. Kimi kişilerin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir elemanı olduğunu söylemek, kimilerinin gerçekten de öyle olduğuna inanmak tipik bir davranış kalıbı haline gelmişti. Bir saplantı olmuştu. Bu saplantı halen bilinçaltlarında ciddi bir mekanı teşkil eder. Şeyh Efendi de menfaatlerini korumak için zaman zaman bu saplantıyı harekete geçirir. Şeyh Efendi'nin müritleri arasında ara bozuculuk rolünü oynamasının ilginç bir örneği de Ahmet Semiz ile Mustafa Kaplan arasındaki dostluğu bitirmeye yönelik olandır. Mustafa Kaplan İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur. Zengin olması nedeniyle şeyhin muhabbetine mazhar olduğunu anlamayan bu adam şeyhine öyle bir bağlanmıştır ki şeyh için canını bile vermeye hazır hale gelmiştir. Şeyh tarafından seviliyor olması, babasının zengin olması neticesinde tarikatın Ankara cemaatinde önemli bir konuma gelir. Burada cesaretli girişimlerde bulunması onu müritlerin gözünde daha da büyütür. Bu durumdan o zamanların şeyhin Ankara halifesi Ahmet Kemal Kavak tedirgin olur. Onun kendi yerine tayin edileceğinden korkar. Aralarında bir husumet doğar. Kavga hanımlarına kadar iner. Kaplan'ın hanımı Kavak'ın hanımının üstüne yürür. Mustafa Kaplan aynı durumu şeyhin yeni halifesi Abdullah Terlikçi ile de yaşar. Tekme tokat birbirlerine girişmedikleri kalmıştır tek. Bu kavga onu Ahmet Semiz'e yaklaştırır. Şeyh de daha önceleri Ahmet Semiz'in diğerleriyle arasını bozmuştur. Şeyh bu adama Ahmet Kemal Kavak'ın Abdullah Terlikçi'nin hiçbir işe yaramayan beceriksizler olduğunu söylemiştir. Şeyhin bu sözleri Sayın Semiz üzerinde onları küçümsemek, hor görmek biçiminde etkisini göstermiştir. Onlar da geri durmamışlar, para işleriyle ilgilenmek istemeyen Sayın Semiz'i kimi zamanlar parasız pulsuz bırakmışlardır. Düşmanlarımın düşmanı dostumdur ilkesiyle başlar Sayın Semiz'le Sayın Kaplan'ın dostluğu. Bu iki adam sürekli beraber olmakta, şeyh hariç diğerlerinin aleyhinde konuşmaktadırlar.